Dipten Gelen Dalga, İlya Ehrenburg, 2. Cilt, Evrensel Yayınları 1. Basım, Mart 2002, Türkçe'ye çeviren Mazlum Beyhan. Bu kitap 511 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Kasım 2011. Okuyan Pelin Başak. 51. Albay Colling, Smiddle'ı eski bir dostunu karşılar gibi karşıladı. Şaka mı bu? Binbir tehlikeyle dolu kuşatma aylarını birlikte yaşamışlardı. Albay Roberts nasıl? Diye sordu Colling. Çok iyi. Buraya gelmezden hemen önce gördüm albayı. Hatta biraz gençleşmişti bile. Senatör Law'un ağır hasta olduğunu söylediler. İnme gibi bir şey gelmiş galiba. Bu yüzden gecikebileceğinizden korktum. Senatörün hastalığını Paris'te duydum ben de. Ama büyütülmüş biraz. Senatör şimdi iyidir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Washington'dan attığı bir mektubu aldım. Durumdan hoşnutmuş. Peki siz nasıl karşılıyorsunuz olup bitenleri? Bence de fena değil. Truman şu anda kötünün iyisidir. Onu işçilerin üzerine sürmek Dewey'den daha kolay. Wallace'ın Kızılların hesap ettiğinden 3 kat daha az oy alması çok iyi oldu. Şimdi artık kesin tavrımızı alabiliriz. Başka bir deyişle seçim kampanyası herkesin elindeki kartları açtı. Her gün barıştan falan söz etmemiz gerekiyordu. Oysa böyle sözler halkı gevşetir, soğutur. Ama artık her şey yoluna girdi. Peki Berlin'i nasıl buldunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse pek de hayran olmadım. Berlinliler biraz gevşemişler gibi geldi bana. Belki bu yalnızca bir ilk izlenimdir. Ama bu sabah Potsdamer Platz'ta durup kuşatma günleri anımsadım, üzüldüm. O zamanlar bu alan bir cephe gibiydi. Şimdi ise bildiğiniz bir alan. Vurguncular, kara borsacılar cirit atıyor. Işıkların söndürülüşünü, halkın karanlıkta oturuşunu anımsadım. Kızıllar da ışık içindeydiler ama yine de Berlinlilerin morali o zaman daha iyiydi. Gökten uçan kalelerin geçtiğini gördüler miydi? Umutlanır gibi olurlardı. Şimdi ise göğe değil yere bakıyorlardı. Smiddle sessiz, barışçıl durumların insanı değildi. Ona silah sesleri, pusular, karmaşık entrikalar gerekti. Smiddle'ın Buick'te birkaç saat geçirdiği Dr. Hellison karısı bir arkadaşına şunları söylemişti. Smiddle'ı gerçek anlamıyla ancak o gece tanıyabildim. Tam bir romantik bu adam. Direksiyonu aniden kırdı ve son hızla tarlaların içinden gitmeye başladı. Parçalanmamız işten bile değildi. Ben tabii bağırdım. Oysa kudurmuş gibiydi. Az kalsın boğacaktı. Daha sonra ben zevkten inlerken o hafif hafif ıslık çalıyordu. Düşünebiliyor musun? Ayrılırken kendisine çaldığını ne olduğunu sorduğumda ne dese beğenirsin? Ölü kumandanların marşı. Hayır, anlamak olanaksız bu adamı. Ömrümde böyle erkek görmedim ben. Albay Colling Smiddle'ın tehlikeli işleri olan sevdasına çok değer verirdi. Bir gün binbaşıdan söz ederken o da Mrs. Hellitz'in sözlerini inelemişti. Smiddle bizim çalışmalarımıza şiiri getiriyor. Herkes tartar, ölçüp biçer. Smiddle ise yanar, tutuşur, hep bir şeyler düşünür, arar, bulur ve yürür. Belki de onun güneyli olmasından, bilmiyorum. Ama romantik bir yanın olduğu kesin. Hilda Richter muhakkak ki Smiddle'a aşık olacak kadın değildi. Ne geçen yıllar, ne çekilen heyecanlar bu kadının yüreğini soğutamamıştı. Yoldan geçen çekici bir erkeği gördü mü, hemen bunun idealindeki erkek olduğunu, mutluluğu geç bulduğunu, elini çabuk tutması gerektiğini, çünkü artık 36 yaşında olduğunu ve yakında kocasına yelek ören, kondüktörün tramvaya binmesine özenle yardım edeceği yaşlı bir kadın olacağını düşünmeye başlardı. Bir oğlan çocuğunkine benzeyen kıvırcık saçlı başıyla, hala güzeldi. Fosforsu ışıkların yanıp söndüğü yuvarlak yeşil gözleri, olgun bir kadının ateşli ve uysal beraberliğini vaat ederdi. Felsefe doktoru olan sevgilisi Goltz, bu yakınlarda Potsdamer Platz'ta bir eskici dükkanı açmıştı. Bir gün şöyle demişti ona, ''Güney çiçekleri vardır hani, bizde havaların dona çalmasından önce yalnızca birkaç günlüğüne açarlar. Sen tıpkı onları anımsatıyorsun bana.'' Goltz, Hilda'nın savaş sonrası sevgilileri uzun listesinde bir kural dışıydı. Yalnızca yabancılarla dostluk kurardı Hilda. Yabancılar ona Almanlardan daha çekici gelir, daha önemlisi böyle davranmakla kocasını aldatmamış sayardı kendini. Başka dünyadan gelmiş bir yaratığı kıskanmak aptallık değil de neydi? Smiddle ile onun Berlin'e ilk gelişinden hemen sonra tanışmıştı. Dış görünüşüyle büyülemişti Smiddle onu. Gümüşsü saçları, tunç rengi yüz, sert, buyruk verircesine bakan gözler. Siz, demişti Hilda, gazeteciye değil daha çok bir altın arayıcısına ya da kaplan terbiyecisine benziyorsunuz. Simidal kolunu dirseğinin üzerinden sıkmıştı. Canımın acıtılmasından hiç hoşlanmam, demişti Hilda. Simidal gülmüştü. Savaşta yaralandığım zaman sayıklıyordum ve hep senin gibi bir kadın geliyordu gözümün önüne. Senin gibi güzel ve aptal. 3 gün sonra Simidal'ın sevgilisi olmuştu. Heyecanlı, uysal, boyun eğmeye hazır olarak koşardı ona. Sonra da bir takım gerekçeler uydururdu. Geciktim ama daha erken çıkamıyorum. Kocam çok kıskançtır. Gerçekten de kurt yüzünden gecikmiştir. Ona yemek hazırlamak için. Yemek zamanında hazır olmadı mı kurt kızardı. Ama Hilda'nın gönül eğlenceleriyle nicedir hiç ilgilendiği yoktu. Savaş öncesi yıllarını anımsadığı zaman Richter'e, o zamanki adam kendisi değilmiş de bir başka Richter'miş gibi geliyordu. İyi bir durumu, belirli alışkanlıkları ve geleceği olan bir Richter. Şimdiki gibi yıkıntıya dönmemiş kocaman kentlerde evler yapardı bu Richter. Proje diğer kahvesine gider, Freud okur, ağırlama günlerinde bulunurdu. Eğer bir kenara 200 mark koyabilirse Hilda ile birlikte Fransa'ya, Biarritz'e ya da Saint-Tropez'e gezmeye gidebileceğini bilirdi. Gerçi buna küçük burjuvalık diyenler bulunabilirdi ama bu savaş öncesi Richter'inin yaşayışıydı. Sonra her şey alt üst olmuş, bir girdabın içinde bulmuştu kendini. Bazen tüm bunların suçlusunun Hitler olduğunu düşünürdü. Tüm bir halkın hayatıyla kumar oynanmazdı. İnsanlar bir kere dünyaya geliyorlardı ve eğer ellerinden her şeyleri alınırsa, tarihçilerin kendileri için neler yazacağı artık umurlarında bile olmazdı. Ve yine düşünüyordu Richter. Demek ki kaçınılmaz bir şey bu. Şimdi Amerikalılar savaşa hazırlanıyorlar. Tıpkı Hitler gibi. Ve demek ki başka türlüsü olanaksız. Kendi içinde kendine uygun bir mantığı var bu işin. Almanlar savaşı kaybettiler. Ama savaş devam ediyor. Yenilgiyi böylesine pahalıya ödememizin nedeni de savaşı bizim başlatmış olmamızdı. Ama yarın Almanya yargıç durumuna geçebilir. Gerçi bunun benim için mutluluk verici bir yanı yok. Asker değilim ben. Mimarım. Yapı yapmayı öğrendim. Oysa şimdi önemli olan yıkmayı bilmek. İnsanın çağıyla tartışması gülünç bir şey. Ama yalnızca tarihin gidişini değil, başka şeyleri de düşünmek gerekiyordu. Richter konforu severdi, mutfağın iyisine, ren şaraplarına, Brezilya sigaralarına düşkündü. Hilda'dan çoktan bıkmıştı ve her çarşamba küçük Lotus'una gidiyordu. Kabare artistiydi kız, naylonu, Garley'nin parfümlerini severdi. Savaş yıllarında gerçi bir asker gibi yaşamıştı. Ama o zamanlar ne Kurfürstendamm vitrinleri, ne restoranlar, ne de gönül ayartıcı fettan kadınlar vardı. Varsın bunun iki savaş arasındaki geçici bir dinginlik dönemi olduğunu söyleyenler haklı olsunlardı. 5 yıl kadar sürecekti ya bu. Oysa hayat denilen şey oldukça kısa bir öyküydü. Ne kadar ömrün kaldığını nereden bilebilirdin? Bu acı düşünceler Richter'in Rus kesiminde çalışmasının nedeni olmuştu. Gerçi onun kötü bir Alman olduğunu ve propagandalara kanarak kızıllaştığını söyleyenler bulunuyordu. Ama Richter bu sözlere gülüyor, kimin ne olduğunu kimse bilmez diyordu. Ama ben Rusları tanırım. Doğu cephesinde 4 yıl savaştım. Şaka değil bu. Ta Tiergarten'e kadar. Kimse beni komünist yapamaz. Eğer Batı Berlin'de hiçbir yapı çalışması yoksa bu benim suçum mu? Aslında Kızılların kesiminde çalışmaya hemen razı olmamıştı. Üstelik tam da o sıralar Hilda Hamburg'dan gelmiş bir İngilizle kırıştırıyordu. Richter'e bir kadınla tanıştım, demişti. Kocası Hamburg Belediye Başkan Yardımcısıymış. Senin için kocasıyla konuşacağına söz verdi. Çok yapı yapıyorlarmış orada. Ancak İngiliz Berlin'den pek çabuk ayrılmış. Hilda da bir daha Hamburglu kadının sözünü etmez olmuştu. Kurt düşünüp taşındıktan sonra Kızıllar için okul yapmayı kabul etmişti. Kurt ve Hilda İngiliz kesiminde Kaiserelle'de oturuyorlardı. Hilda kocasına hem zengin yemekler istiyorsun diyordu hem de alay eder gibi 3-5 kuruş tutuşturuyorsun elime. Aslında Kurt fena kazanmıyordu ama paraları ya felsefe doktorunun dükkanında ya da Geder Şinişkirşe yakıntılarının orada yığılmış duran kara borsacılarda değiştirmek gerekiyordu. Başlangıçta 4 doğu markına bir batı markı veriyorlardı. Daha sonra ise bir batı markı için 6 hatta 8 doğu markı istemeye başlamışlardı. Richter kendini avutuyordu. Demek ki biz güçleniyoruz. Kızıllarsa zayıflıyorlar. Yüreğinin derinlerinde ise inşallah onların markı yükselir düşüncesi yatıyordu. Hilda tutumlu olmayı öğrenmişti. Kurt'a takım elbise diktirmesi için Charlottenburg'da İngiliz kumaşı, Alexanderplatz'da ise terzi bulmuştu. Doğu markı ile ödeyeceksin dikiş ücretini, böylece çok ucuza gelmiş olacak. Portakalı Batı Berlin'den, sebzeleri Doğu Berlin'den alıyordu. İki kesim arasındaki sınır neyin nereden ucuz alınabileceğinden başka bir anlam taşımıyordu onun için. Richter ilkin ona kızıyordu ama bir gün kendisi de Kızıllar'da tıraş olmasının daha ucuza gelebileceğini düşünerek batıdaki berberine gitmez oldu. Öylesine alçaldım ki diye düşünüyordu. Komünistler için okul yapıyorum. Üstelik de her gün bir kesimden ötekine geçerken bunun iki ayrı dünyanın sınırı olduğunu bile fark edemiyorum. Ne New York'ta ne Moskova'da insanlar bizim nasıl yaşadığımızı düşünemezler bile. Bir yanda sokaklar alışılmış reklamlarla dolu, öte yanda ise bayraklar, portreler, pankartlar. Evet, Kızılların yanında çalışmak zorunda kaldım ama onlar beni satın almadılar. Onların düzeninden nefret ediyorum. Çıplak kızların dans ettiği bir tek kabare bile yok. Her yerde propaganda. Yapım emperyalizmle savaş, barışın korunması. Her akşam toplantı. Oysa bir yeraltı geçidi ve 15 dakika sonra Kurfürstendamm'da bir kahvedesin. Şarap vesikası, şık kadınlar, yabancılar. Bencil oldum söylenemez. Peksimet yiyip çok bit ezdim vücudumda ama o zamanlar bir ülke uğruna savaşıyordum. Bir Almanya vardı. Şimdi ise kimler için yapıyorum bu okulu? Rus düzeninin bizlere nasıl uygulanacağını eğitimi yapılmayacak mı burada? Richter Smolensk köyünü nasıl yaktığını, Marabut'un küçücük çocukları nasıl öldürdüğünü, Sarı Karl'ın bir kadını nasıl astığını hiç anımsamazdı. Onun anımsadıkları soğuktan donacak gibi oldu, tepeden tırnağa çamura bulandı ve Marabut ile Karl'ı öldüren Rusların önünden kaçtıydı. Sonra da zorla Berlin'e girmişti Ruslar. Richter'in evine de bir Rus mimarı yerleşmişti. Yeninin inceliğiyle Kurt'u aşağılamak istemişti haydut herif. Ne olacak, partizan müfrezesindenmiş, kendi ağzıyla söylemişti. Bu düşünceler genellikle Hilda'nın randevularına gittiği, kendisini de kararmış bir yüzde oturup gazete okuduğu akşam saatlerinde gelirdi aklına. Sonra politikayı unuturdu. Doğu'da derdi, çalışan mimar çok, onlar da benim gibi kızıl. Profesör Wolf'u alalım örneğin, Kaiser zamanında başlamıştı çalışmaya. Herkes tanır onu, çok iyi bir mimardır. Herhalde kızıllar için ev yapıyor olmaktan nefret ediyordur. Richter yavaş yavaş hem işine hem kara borsacılara hem de iki dünyanın birbirinden ayrı yaşamlarına alıştı. Rus kesiminde caddelerde yürürken artık ne portreleri ne dövizleri ayrımsamıyordu. Hele Komünist gazetesinde yeni yapılan okulla ilgili olarak Richter için bir övgü yazısı yayınlanınca fanatik bu adamlar diye düşündü hoşnutlukla ama onlarla da pekala çalışılabilir. Hilda hiçbir zaman aşıklarını Kurt'la tanıştırmazdı. Ahlaksızlık sayardı bunu. Ama Smedel'da dediğini kabul ettiren cinstendi. Hilda ona kocasının kızıllardan nefret etmesine rağmen onların bölgesinde bir şeyler yaptığını söyleyince Richter'le tanışmak istemişti. Smedel, Richter'e gazeteci olduğunu, burada büyük bir Amerikan ajansını temsil ettiğini ve Berlin'li mimarların çalışmalarına ilişkin bir yazı hazırlamak istediğini söyledi. Son derece dikkatli davranıyor ve Frau Richter'e saygısını özellikle belirtiyordu. Frau Richter'e bir konserde Frau Langemüller tanıştırmıştı kendisini. Richter'lerde gece geç saatlere kadar oturdu. Kalkarken Kurt'a, ''Neden Frankfurt'a gitmiyorsunuz?'' dedi. ''Çok hareketli bir kent. İsterseniz General Davies'le konuşayım sizin için.'' ''Sizin gibi üstün yetenekli mimarlar için her zaman iş bulunur orada. Sonra bir kentin yeniden kurulmasının projelendirilmesi gibi çok ilginç bir iş olabilir bu.'' Kaldı ki kızılların yanında çalışmanın size çekici geldiğini de hiç sanmıyorum. Richter sevindi. Smedel da bu konuya yeniden döneceklerine söz verdi. Artık sık sık Richter'lerde oluyordu Smedel. Hilda'yı sıkı sıkı uyarmıştı. Bir daha gelmeyeceksin bana. Kocanla dostum artık ve onu aldatmak istemiyorum. Hilda ağlamış ama boyun eğmişti. Smedel sık sık politikadan söz açıyor, kızıllara sövüyordu. Richter düşünüyordu. 942 yazında kaybettik biz savaşı. Albay Gabler büyük adamdı. Hitler'i ortadan kaldırıp müttefiklerle anlaşmamız gerektiğini anlıyordu. Amerikalar hiç şüphe yok ki bencil insanlar. Ama bizim çıkarımız da onların peşi sıra gitmekti. Bir yıl geç ya da bir yıl erken Ruslarla muhakkak kapışacaklar. Ve savaş burada başlayacak. Demek ki bağlaşıksızlık falan kurtaramaz bizi. Eğer Amerikalıların safında yer alırsak, Stettin, Breslau, Königsberg'e dönebiliriz. Yani tıpkı savaştan önce olduğu gibi yaşayabiliriz.
Arkadaşlarla konuştum dedi Simidal. Kızılların yanında çalışıyoruz olmamız düşündürüyor onları ve kötü şeyler söylüyorlar. Güya gençken komünistmişsiniz siz. Saçma bu. Ben de öyle düşündüm ama iftiracıların ağzını kapatmak gerek. Doğu Almanya'da Özgürlük Yanlıları Birliği diye bir kuruluş var. Gizli çalışıyorlar tabii. Kızıllar böyle şeyleri sevmezler bilirsiniz. Onlarla ilişki kurmanızı öğütlerim size. İlk kez duyuyorum. Şaşılacak bir yanı yok bunun. Çok dikkatli çalışıyorlar ve kimse kimseyi tanımıyor. Siz yürekli bir insansınız ama olsun. Ne diye tehlikeye atılacaksınız öyle değil mi? Ben onlara katılmaya razı olduğunuzu söylerim. Olur biter. Yoksa işimi mi bıraksam acaba? Okulu teslim ettim. Şimdi de bir stadyum projesi yapmamı istiyorlar. Geri çevirebilirim. Aceleniz ne? Frankfurt'tan kesin bir yanıt almış değiliz daha. Akılsızlık olur bu. Frau Richter'e soracak olursanız o da benim söylediklerimi söyler herhalde. Ben bir fikir adamıyım ama daha önce şunu söylüyorum. Şöyle ya da böyle yaşamak gerek. Richter yatıştı. Bir hafta sonra Simidal, özgürlük yanlılarının dediği bir kuralları varmış. Her yeni gelen kişi yanı sıra 3 kişiyi daha getirmeliymiş. Bu bakımdan doğudaki mimarlarla konuşup kendinizden başka 3 adam bulmanızı istiyorlar. Ama neden? İşimden ayrılmak üzereyim ben. Eğer Amerikan kesiminde bir iş bulmak istiyorsanız bağlılığınızı göstermeniz gerek. General Davis'in bana söylediğine göre adınız Kızıllar listesinde geçiyormuş. Richter heyecanlandı. Belki de bir tuzaktı bu ama yok canım. Simidal gazeteci, üstelik büyük bir ajansın temsilcisi. Nasıl girdim acaba o listeye? Gerçi Kızılların yanında çalışıyorum ama zorunluluktan bu. Milyonlarca kişi çalışıyor benden başka. Ama bir zamanlar Bolşevizme gönül verdiğimi, Kuzneske'de bulunduğumu öğrenebilirler. Gerçi Naziler bile çıkışmamışlardı bu yüzden bana. Kaldı ki Batı Almanya'da özgürlük var. Komünistler gizli kapaklı değil, açıkça sürdürüyorlar eylemlerini. Beni kızıl bilmelerini istemem. Acaba Wolf'la ve daha birkaç kişiyle konuşsam mı? Konuyu dikkatlice politikaya getirip bu konuda neler düşündüklerini öğrenebilirim. Yine de tehlikeli ama Frankfurt'a gidebilmemiz için zorunlu bu. Çok iğreti, çok salakça bir durumum var. Bir ayağım Avrupa'da, bir ayağım Asya'da. Kolayca düşebilirim. Hilda'nın bir sözünü anımsayarak gülümsedi. Almanların huzursuzluk içinde yaşamaları gerek, demişti. Yeterince huzursuz olduğumuzu sanıyorum. Nereye baksan yıkıntı ama ben yine de bir şeyler dürtmek istiyorum. Oysa biliyorum üzerime düşecek ittiğim şey. Belki de çağ böyle. Yoksa benim karakterim mi? Sonunda Profesör Wolf, ağırbaşlı, kibar bir insan olarak tanınan Mimar Kramer ve Minsk'te tanıştı. Bir istihkam bölüğüne komuta ediyordu. Lemschke ile konuşmaya karar verdi. Stadyum projesi konusunda görüşlerini almak istediğini söyleyerek girdi Profesör Wolf'la konuşmasına. Profesör 67 yaşındaydı ve Richter onun hala doğuda evde oturduğunu öğrenince şaşırdı. Bu ev bir bombardıman sırasında baştan aşağı yıkılmış, bir caddede mucize türünden ayakta kalabilmiş tek evdi. Wolf'un dairesindeki tüm eşyalar eskiyi soluyordu. Duvarlarda Gerhard Hauptmann, Moise, Rathenau'nun imzalı portreleri asılıydı. Salonda eski model mobilyalar vardı. Profesör Richter'e çok kaliteli bir sigara ikram edince Richter kurnaz kurnaz. Bunlar herhalde dedi burada, doğuda yapılmıyordur. Wolf gülümsedi. Hollanda'dan getirdiler bir paket. Richter stadyum projesiyle ilgili kuşkularını anlattı ve profesörün söylediklerini saygıyla dinledi. Sonunda insanlar yaşayamayacak olduktan sonra bu stadyumlar falan ne diye yapılıyor anlamıyorum dedi. Gençler spora pek hevesliler. Onlar için stadyum evden daha önemli. Ben bunu futbol oynamak için olduğunu hiç sanmıyorum. Miting yapmak içindir. Telgrafta böyle yazıyor. Wolf'un kaşları çatıldı. Telgrafta benim de güya gizli bir takım fabrikalar yaptığım yazıldı. Oysa bildiğiniz ev benim yaptıklarım. Yaşlı bir adamım ben ve onların sisteminden hiçbir şey anladığım yok. Başlangıçta bir takım yeniliklerden korktum ama şimdi bunların sonuçlarını vermeye başladığını görüyorum. Adamlar haklılar mı değiller mi bunun tartışmasını yapmayacağım ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki baştakiler dürüst insanlar ve bu az bir şey değil. Sonra savaş istemiyorlar. Bunun başlı başına ne büyük bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Benim evimin çevresi öğrenden beter. Naziler Almanya'yı yeşil çuvalı bir kumar masası üzerine koydular ama ne siz ne ben asker değiliz. Yapı yaparız biz ve bir ev bizim için stratejik bir nokta değil, çalışmalarımızın bir ürünüdür. Geçenlerde Bremen'e kızımın yanına gitmiştim. Herkesin kafasında aynı soru. Savaş ne zaman patlayacak? Çılgınlık. Ve düşünebiliyor musunuz? Naziler yeniden su yüzüne çıkmışlar. Yakında ordularını oluşturacaklarını söylüyorlarmış. O zaman ayakta kalabilmiş pek az şey de yok olup gidecek. Beni de ayartmaya çalıştılar. Batı markları, villa, otomobil... Ne yapayım ben bunları? Şunun şurasında ne kadar ömrüm kaldı ki? Hem daha sonra ne olacağını düşünmek gerek. Görüyor musunuz? Ne iyi bir görev vermişler size. Stadyum yapmak. Üstesinden geleceğinize eminim. Richter yanıldığını anlamıştı. Wolf çok yaşlıydı. Değişikliklerden korkuyordu. Doğduğu evde ölmekti tek isteği. Richter birkaç gün sonra Kramer'i çağırdı evine. Onu yakından tanımazdı ama rejimden hoşnut olmadığını sanıyordu. Bir gün kendisinin yanında şöyle demişti. Bu evlerden Perpignan yakınlarında da görmüştüm. Tatillerini Fransa'da geçiren, konfora alışkın ve herhalde iyi de para kazanan bir adamdı. Oysa şimdi kızlar için kültür sarayı denilen bir takım yapılar yapmak ve toplantılara katılmak zorundaydı. Hilda konağa kahve getirip çıktıktan sonra Richter, ''Herhalde sık sık Fransa'ya gidiyordunuz eskiden.'' dedi. 7 yıl kaldım orada. Ama artık gidemiyor olmanız canınızı sıkıyordur, öyle değil mi? Ya şimdi oraları nasıl olduğunu görmek çok ilginç olurdu. Özellikle de İspanya'yı görmek isterdim yeniden. Richter şaşırdı. Demek İspanya'da da bulunmuş. Acaba konuya nasıl girsem? Siz de bulundunuz mu Fransa'da? Diye sordu Kramer. Çok kısa bir süre. Saint-Tropez ve Bidar'a gitmiştim. Ama çok eskiden de bunlar. Şanssızım ben. Tüm savaş boyunca Doğu cephesindeydim. Savaş sırasında da Fransa'da bulunmuş muydunuz siz? Evet, hep orada savaştım ben. Richter içini çekti. Korkunç bir ders oldu hepimize bu. Acaba yeniden savaşmamız gerekecek mi dersiniz? Artık hiçbir şey anlamıyorum ben. Amerikalılar Rusları suçluyorlar, Ruslar Amerikalıları. Belki her ikisi de suçlu bilmiyorum. Ama şaşırdım kaldım. Acaba bizlerin ne yapmamız gerek? Yapı yapmak her Richter. Olabildiğince çok yapı yapmak. Pedagoglar çocukları eğitiyorlar, tarımcılar bağ bahçe yetiştiriyorlar, mühendisler fabrikaları çalıştırıyorlar. Bizim işimiz ise yapı yapmak. Niçin? Bombayla yıkılsınlar diye mi? Bombalar kendi kendilerine uçamazlar. İnsan gerek bunun için. Demek ki her insanla tek tek savaşmak gerekiyor. Bu elbette kolay değil. Eğer derinlemesine bakacak olursak çevremize daha sürüyle pislik olduğunu görürüz. Ama 4 yıldır her şey öylesine değişti ki bunu görmemek de olanaksız. Madrid yakınlarında savaştığımız sırada Talman taburu dedikleri bir avuç Almandık biz. Ne kadar azız burada diye düşünürdüm acıyla. Oysa Nazilerin elinde bütün bir Almanya var. Sonra yatışırdım. Olsun, yine de varız ya, birileri var ya. Oysa şimdi 100 binlerce genç görüyorum. Talman taburu değil bu. Talman'ın ülkesi artık. Gerçekten yeni bir Almanya bu. Başınıza bunca şey geldiğini bilmiyordum doğrusu dedi. Richter çabuk çabuk. Sizinle aynı fikirdeyim. Yapı yapmamız gerek bizim. Ama savaş olmayacak değil mi? Bir kahve daha koyayım, içer misiniz? Richter uzun süre sövdü saydı kendini. İlk gizli görevimde kurdun ağzına düşüyordum az kalsın. Ama nereden bilebilirdim? Adam parti üyesi değil. Üstelik yüksek öğrenimli. Şaşılacak şey. Bereket ağzımdan gereksiz bir şey kaçırmadım. Yine de Lemke ile de konuşmaya karar verdi. Bu kez hiçbir tehlike yoktu. Naziydi Lemke. Rusya'dayken az sopa kırmamıştı kızılların başında. Richter sözü döndürüp dolaştırıp politikaya getirince Lemke öfkelendi. İnsanlık için yaşamaktan bıktım usandım. Lemke için yaşamak istiyorum artık. 4 yıl üzerimde bit besledim. Göbeğimden kurşun yedim. Ama o zamanlar hiç değilse şunu biliyordum. Eğer biz kazanırsak bir şeyler olacaktı. Bunlarsa bizim kendileri için savaşmamızı istiyorlar. Bombayı onlar yapacaklar. Bense kurşunlanmış göbeğime bu kez de bir bomba parçası yiyeceğim. Yağma yok. Artık kumara tövbeliyim ben. Komünistlere katlanmak çok zor. Doğrusu bu ama çalışmama karşılık para ödüyor adamlar bana. Eğer Amerikalılar Macloin Finos'u için tuvalet yapmamı önerirlerse baş üstüne gider yaparım. Ama onlar için savaşmaya hiç niyetim yok. Beni yeryüzü padişahı bile ilan etseler bu böyle. Çünkü bir tane göbeğim var benim. 2 tane değil. Hangi metafizik düşüncelerin suyunda eritirsen erit bu sözlerimi umurumda değil. Lemke yaşamak istiyor. Richter başarısız girişimlerini Simidal'a anlatınca onun ayak direyeceğini, başkalarını aramasını söyleyeceğini düşünüyordu. Oysa Simidal onu sessizce dinledikten sonra ''Ağzınızdan bir şey kaçırmadığınız çok iyi olmuş.'' dedi. ''Beni Amerika'dan çağırıyorlar. 2-3 aya dönerim. Bu arada sizin Frankfurt'a geçmeniz sorunu da açıklık kazanmış olur sanırım. Daha çok çalışmanız, onların beğeneceği biçimde çalışmanız da yerinde olur. Varsın iyi bir mimar olarak ününüz artsın.'' Hilda ile pek kibar bir şekilde vedalaştı. Tutku, öfke, keder çalkalanıyordu Hilda'nın yüreğinde. Simidal'ı kucaklamamak için güç tuttu kendini. Bana karşı davranışları korkunçtu diye düşündü daha sonra. Kurtla olan dostluğuna da inanmıyordu. Yalnızca benden ayrılmak için icat etti bunu. Dönmeyecek, eminim. Yaz boyunca üzgün üzgün dolaştı durdu Hilda. Ancak sonbaharın sonlarına, yani Smiddle'ın dönüşüne yakın Air France'da çalışan genç bir oğlana gönül verdi. Richter de inanmıyordu Smiddle'ın döneceğini. Batıya geçiş düşlerini bir yana bırakarak kendini işine verdi. Özgürlük Yanlıları Birliği gibi gizli bir takım kuruluşlara ilişkin aptalca konuşmalar da sona ermişti. Çok çalışıyor, eskiden olduğu gibi nalet bir zamanda dünyaya geldiğine yanıyordu. Ama Lot çok tatlıydı ve her çarşamba birkaç saat içinde olsa çağının zorluklarını unutuyordu. Ancak Smiddle döndü. Hilda kayıtsızlıkla baktı ona. Fransa'daydı hala gönlü. Richter ise heyecanlandı. Ne diyecek acaba bana? Frankfurt her şeye rağmen iki dünya arasında bacak açmış çabalayıp durmaktan bin kat daha iyidir. Özgürlük Yanlıları olayından sonra Richter Smiddle'dan korkmaya başlamıştı. Her şey beklenebilirdi bu adamdan ama yine de Amerikalı'nın son önerisi aklını durduracak gibi oldu. Smiddle, stadyumun kolayca çökebilecek bir biçimde yapılabileceğini, her şeyin mimara bağlı olduğunu söylüyordu. Dolar demek her şey demekti. Öte yandan sonuca varılacak günler gelip çatmıştı artık. Richter bağlıydı, örgüte girmişti ve kanılarına ihanet edenleri kimse bağışlamazdı. Smiddle tam 3 saat aralıksız konuştu. Richter'i imrendirmeye çalıştı. Gözdağı verdi. Büyük bayramlarını kutladıkları sırada tribünler çökmeliydi. Richter 3000 dolar alacaktı bu işe karşılık ve hemen Frankfurt'a uçacaktı. Richter karşı koymaya çalıştı. Çılgınlıktı bu. Nazilere yaraşır türden bir serüvendi. Ne kendisi çocuk ne de kızıllar o kadar saftı. Kendinizi düşünün dedi Smiddle. Ben bir dostunuz olarak sizi kurtarmak istiyorum. Batı'da adınız kızıllar listesinde geçiyor. Bonn polisi için siz Ulbricht'in güvenilir bir adamısınız. Elbette Ruslara sığınabilirdiniz. Bu durumda bile bağışlardım sizi. İnsan ne de olsa yaşamak zorundadır. Ama işin içinde başka işler var. Ribbentrop'un arşivi içinden Albay Wilke diye birinin bir raporu çıktı. Raporda yazdığına göre 1940 yılında siz Nazi haber alma servisi adına Moskova'ya gitmişsiniz. Eğer bu yayınlanacak olursa kızıllar size, sağ olun Herr Richter, neye yetmişsiniz de Moskova'da Naziler adına casusluk yapmışsınız demeyeceklerdir. Ben bunun yayınlanmamasını rica ettim arkadaşlardan. Sizin bizimle çalıştığınızı söyledim. Artık siz kendiniz bilirsiniz. Richter'in aklına gelen ilk şey kendini asmak oldu. Birazcık cesaret gerekliydi, o kadar. Ama bunun bir çıkış yolu olmadığını çabuk anladı. Yaşamak istiyordu o. O kadar heyecanlanmıştı ki her şeyi Hilda'ya anlatmaya karar verdi. Oysa hiç yapmadığı bir şeydi onun işlerine karıştırmak. Hilda'nın şaşıracağını, bağırıp ağlayacağını sanmıştı. Oysa sakin sakin, ''Smiddle alçağın biri'' dedi. ''Çoktan anlamıştım bunu.'' ''Nereden anlamıştın?'' Hilda omuz silkti. ''Bir önemi var mı nereden anladığımın?'' Önemli olan onun alçak bir adam olması. Hiçbir şekilde kabul etmemelisin kurt. Yeter kendini tehlikeden tehlikeye attın. Anımsıyor musun? Hitler'in haklı olduğunu, savaşmak, acı çekmek gerektiğini söylemiştin bir gün bana. İnanmıyordum oysa ben buna. Aslında ben de az çekmedim. Bombardımanlar aklıma geldi mi delirecek gibi oluyorum. Sonra barikatlar yapmak zorunda bıraktılar bizi. Ve niçin? Unter der Linden'de Ruslar, Posta Merstrasse'de Amerikalılar otursunlar diye. Yalvarırım kurt, kabul etme. Biliyor musun kaç yıldır evliyiz? 17 yıldır tam. Az da olsa bir anlamı var bunun. Beni hesaba alamazlık edemezsin. Eğer dediklerini yaparsan komünistler öldürür seni. Neden ölesin? Evet, eskiden yaşayışımız daha iyiydi ama şimdi de fena değil. Sen çalışıyorsun. Sonra önerilen şeyi bir düşünsene. Tribünlerde sıradan insanlar oturur. Kadınlar, çocuklar. Alçak bu adam diyorum sana. Hayatta kimseyi öldürmek istemedim ama onu büyük bir sevinçle kıtır kıtır kesebilirim. Eğer razı olmazsam Albay Wilke'nin raporunu yayınlatacak, batıya da kaçamam. Er ya da geç yakalar öldürürler beni. Canım, açıktan açığa kabul etmiyorum demeyeceksin ki. Düşüneceğini söyle, varsın umutlansın bir süre ama ne olursa olsun yapmayacaksın dediğini. Birden ağlamaya başladı Hilda. Kurt'un bir tuzağa düştüğünü anlıyordu ve suçlu kendisiydi. O getirmişti Smiddle'ı. 17 yıl aynı hayatı paylaşmışlardı. Şimdi ise Kurt onu dövebilirdi ve hiç de haksız sayılmazdı. Richter de düşünceye dalmıştı. Evet, belki de sürüncemeye de bırakabilirim işi. İlki olarak kabul ettiğimi, ancak bunun oldukça zor gerçekleştirilebilir bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ben yakalanırsam o sevgili Amerika'sına çekip gitmiş olacak. Gece hiç uyumadı. Düşünmeye devam etti. Birden Smiddle'ın önerisi çok çekici geliverdi. Gerçi adamlara sezdirmeden bunu yapabilmek oldukça zordu ama hiç gerçekleştirilemez bir şey de değildi. Hilda'nın söyledikleri aptalcaydı. Çocuklar, kadınlar, yok bilmem neler. Hükümet üyeleri içinde bir tribün bulunur her stadyumda. Ruslarla kardeşleşmenin ne demek olduğunu anlasın keratalar. Kurt Richter gerçek bir Almandır. Son kurşununa kadar savunmuştur Berlin'i. Sabah işe gitti ve bütün gün Simidl'ın önerisini hiç düşünmedi. Evde Hilda'ya kendisini bekler buldu. ''Neye karar verdin?'' diye sordu Hilda. Onu görür görmez. ''Bilmiyorum, daha karar vermedim. Rahat bırak beni.'' Hilda'nın Fransız oğlana gitmesi gerekiyordu ama gitmedi. Vicdan azabı çekiyordu. Odasına çekildi ve sessizce ağlamaya başladı. Şu anda Fransız kendisini beklediği ve kendisi de ona gitmeye canı attığı için, yaşlık günleri artık eskisi gibi uzakta olmadığı için, tribünlerin altında ezilen çocuklar, sığınaklara doluşmuş insanlar için ağlıyordu. Richter'in az kalsın yüreği yerinden oynayacaktı. ''Aman tanrım, bugün çarşamba. Doğru Lot'a gitti.'' Kız sofada oturmuş, tombul, beyaz bir kedinin gerdanını tarıyordu. Richter onu öpmek isteyince Lot, kediyi göstererek, ''Dikkat et,'' dedi, ''uyandıracaksın.'' ''Söylesene Lot, endişe içinde yaşamak ister miydin?'' ''İhtiyar budala, kim ister böyle bir şeyi?'' ''Bilmiyorum, herhalde hiç kimse ama belki de ben.'' Birinci ayrımın sonu sayfa 20.